Ayrım 13.
Kapısine sahibi Sikler, Merih aylarını bir iki yıl daha önce gördüğünü ileri sürmüştü. Ancak yanılmış olmalıydı. Çünkü çağının optik araçlarıyla Merih'in çok ufak uydularını görmesine imkan yoktu. Jonathan Swift, Gulliver'in seyahatlerinin üçüncü bölümünü oluşturan Laputanya ve Japonya bir seyahat adlı kitabında Merih aylarını akıl almaz biçimde anlatır. Üstelik büyüklüklerini ve yörüngelerini de verir. Bu parça üçüncü bölümden alınmalıdır. Laputanya astronomları zamanlarının büyük kısmını bizimkinden kat kat üstün teleskoplar yardımıyla gök cisimlerini incelemekle geçiriyorlar. En büyük teleskoplarının boyu bir metreyi aşmıyorsa da bizim metrelerce uzunluktaki teleskoplarımızdan daha çok büyütüyor ve yıldızları daha temiz gösteriyor. Bu avantaj onlara Avrupalı astronomlardan daha çok şey keşfetmelerini sağlıyor. 10 bin yıllık bir katalog yapmışlar, oysa bizim en büyük katalogumuzda en çok bu sayının 1/3 kadar yıldız kayıtlı. Aynı şekilde Merih'in çevresinde dönen iki uydu keşfetmişler. Bunlardan içeride olanı asıl gezegenin merkezinden 3 çap, dışarıda olanı ise 5 çap uzaklıkta. Birincisi Merih çevresindeki turunu 10, ikincisi 21,5 saatte tamamlıyor. Öyle ki dönme sürelerinin karesi Merih'in merkezinden olan uzaklıkların küpüyle orantılı oluyor. Bu da onların öteki gök cisimlerinde görülen yer çekimi yasalarının tıpkısına sahip olduklarını gösteriyor. Swift kendisinden tam 150 yıl sonra keşfedilmiş olan Merih uydularını nasıl anlatabilir? Bir takım astronomlar Swift'ten önce Merih'in uyduları olabileceğini tahmin ediyorlardı. Ancak tahmin bu ölçüde kesin bilgiler vermek için yeterli olamaz. Swift'in bu bilgiyi nereden elde ettiğini bilmiyoruz. Gerçekten de bu uydular Güneş sistemimizdeki uyduların en küçük ve en garibidir. İkisi de ekvatorun üstünde hemen hemen daire biçimi bir yörünge izlerler. Eğer bizim ayımız kadar ışık yansıtıyorlarsa, Phobos'un 16 kilometre, Deimos'un da yalnızca 8 kilometrelik bir çapı olmalıdır. Ama eğer yapmaysalar ve daha da çok ışık yansıtıyorlarsa, bu ölçülerden de küçük olmalıdırlar. Güneş sistemimizde ana gezegenden daha hızlı dönen tek uydular bunlardır. Merih'in dönüşüne göre Phobos bir Merih gününde 2 tur yaparken Deimos gezegenden biraz daha hızlı döner. Birçok astronom Merih aylarının Merih'in çekim alanına kapılan başıboş uzay parçaları olabileceğini düşündüğü için planetoidler teorisi doğdu. Ancak iki uydunun da ekvator üzerinde ve aynı yörüngede uçmaları bu teoriyi savunulmaz duruma düşürür. Uzaydan gelen bir parça bir rastlantı sonucu bu durumu alabilir ama ikisi birden almış olamaz. Son ölçümler modern uydu teorisini ortaya koydu. Ünlü Amerikan astronomi bilgini Carl Sagan ve Rus bilim adamı Shklovsky 1966'da yayımladıkları Uzaydaki Akıllı Hayat adlı kitapta Phobos'un yapma bir uydu olduğunu kabul ederler. Sagan bir dizi ölçüm yaparak Phobos'un içi oyuk bir uydu olduğu sonucuna varmıştır ve içi oyuk bir uydu doğal olamaz. Gerçekten de Phobos'un yörüngesindeki gariplik görünüşteki kütlesiyle hiçbir benzerlik göstermemekte, tersine içi oyuk gövdelerin yörüngesine benzemektedir. Moskova Stenberg Üniversitesi Radyo Astronomi Bölümü yöneticisi Shklovsky, Phobos'taki normal olmayan garip bir hızlanma gözledikten sonra aynı sonuca varmıştır. Bu hızlanma bizim yapma uydularımızla görülen hızlanmaya çok benzemektedir. Günümüzde Sagan ve Shklovsky'nin kuramları birçok insan tarafından ciddiye alınmaktadır. Amerikalılar Merih uydularını dünyaya taşıyacak yeni roketler tasarlamaktadırlar. Ruslar da önümüzdeki yıllarda Merih uydularını birçok gözlem evinden inceleyeceklerdir. Doğu ve batıdaki birçok bilim adamının desteklediği, bir zamanlar Merih'te gelişmiş bir uygarlık olduğu görüşü doğruysa, aynı uygarlığın bugün neden var olmadığı sorusu ortaya çıkar. Merih'teki akıllı yaratıklar yeni bir ortam aramak mı zorunda kalmışlardı? Gün geçtikçe daha çok oksijen kaybeden gezegenleri onları yerleşecek yeni dünyalar aramaya zorlamıştı. Uygarlıklarının yıkılmasına bir uzay felaketi mi neden olmuştu? Son olarak da Mirihlilerin bir bölümü komşu gezegenlerden birine kaçmayı başarmışlar mıydı? Doktor Emanuel Velioski, 1950'de yayınlanan ve bilim çevrelerinde hala tartışılan Çarpışan Dünyalar adlı kitabında dev bir kuyruklu yıldızın Merih'e çarptığını ve bu çarpışma sonucunda Venüs'ün ortaya çıktığını öne sürmüştü. Venüs'te yüksek bir yüzey ısısı, karbonla karışık hidrojenden oluşmuş bulutlar ve düzensiz bir dönüş bulunduğu takdirde teorisi ispatlanacaktı. Az önce sözünü ettiğimiz Mariner 2'den gelen bilgiler Velikovski'nin teorisini doğrulamaktaydı. Venüs tersine dönen tek gezegendi. Yani Merkür, Dünya, Merih, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ün uydu Güneş sistemi kurallarına uymuyordu. Eğer Merih gezegenindeki uygarlığın yok olmasına uzayla ilgili bir felaket yol açtıysa, dünyamızın geçmişte uzaydan bir takım ziyaretçileri ağırladığını ileri süren teorime değerli malzemeler sağlanır. O durumda Merihli devlerin dünyaya kaçıp orada rastladıkları yarı akıllı yaratıklarla çiftleşerek Homo sapiens'i ortaya çıkartmaları imkan dahiline girer. Merih'teki yer çekimi dünyadaki kadar güçlü olmadığı için Merihlilerin bizlerden daha ağır ve iri yaratıklar olmaları gerekir. Böyle olunca da destanlarda, kutsal kitaplarda söze edilen gökten gelen devlerin kocaman taşları oradan oraya taşıyanların, dünyada henüz bilinmeyen sanatları öğretenlerin gerçek yüzü ortaya çıkmış olur. Bir sürü şey hakkında çok az şey biliyoruz. Çözümlenebilecek bütün bilmecelere bir karşılık bulana kadar insan ve bilinmeyen akıllılar konusu araştırmacıların defterinde kalacaktır. 11. Bölüm. Nisan 1960'da West Virginia'nın sakin vadilerinden birinde bir deney başlatıldı. Green Bank'taki büyük radyo teleskop 11.8 ışık yolu uzaklıktaki Tau Ceti yıldızına yöneltilmişti. Genç ve ünlü Amerikan astronom bilgini Dr. Frank Drake, uzaydaki bilinmeyen akıllılarla ilişki kurabilmek için radyo sinyallerinden yararlanmayı amaçlayan bu tasarının önderliğini yapıyordu. İlk deneyler dizisi 100 saat sürdü ve başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen tarihte OZMA tasarısı olarak geçti. Deneylerin kesilme nedeni, deneyde görev alan bilim adamlarından bir bölümünün uzayda radyo iletimi olmadığını ileri sürmesinden çok, o günlerde istenen hedefe ulaşacak güçte aletlerin bulunmamasıydı. OZMA, türünün tek denemesi olarak kalmayacaktır. Pek yakında, ayın yüzeyine yıldızlar arasında büyük uzaklıkları tarayarak radyo sinyalleri yakalamaya çalışacak radyo teleskoplar dikilecektir. Uzayda radyo sinyalleri aramaktansa uzaya radyo sinyali göndermek daha yararlı olmaz mı? Bununla birlikte bilinmeyen akıllı yaratıkların Rusça, İspanyolca ya da İngilizceyi anlamalarını bekleyemeyiz. Bu durumda varlığımızı bildirmek için 3 yol kalıyor. Matematik semboller, lazer ışınları ve resimler. Bunlardan birincisi en çok başarılı olma eğiliminde. Ancak uzaya bu çeşit semboller göndermek için galaksiler arası dalga uzunluklarını bulmamız gerekiyor. Hidrojen atomlarının çarpmasından doğan 1420 MHz'lik frekans bu iş için en uygun olanıdır. Çünkü hidrojen bir elemandır ve uzayda tanınma şansı çok yüksektir. Üstelik 1420 MHz dünya atmosferindeki kalabalık radyo dalgalarının dışında kalır. Böylece yanlışlık ve karışma ihtimalleri ortadan kalkmış olur. Bu yolla da uzaylı yaratıklara kadar rahatlıkla ulaşılabilecek ve onlarca tanınabilecek bir sinyal elde edilir. Bu konuyla ilgili olarak 22.12.67 tarihli Diziyat'ta ay ışınlarla bombardıman edilecek başlığı altında çıkan haber çok ilginçtir. Ayın dünyaya olan uzaklığı hemen hemen kesin olarak bilinmekteyse de astronomi uzmanları tatmin olmamaktadırlar. Bundan dolayı Ay'a inecek ilk astronotlar yanlarında aynalar götürecek ve bunları Ay'ın yüzeyine yerleştireceklerdir. Bu aynalar birbirine dik açılı olan üç yansıtıcıdan oluşacak ve kendilerine yöneltilen her ışığı kaynağına yansıtabileceklerdir. Bu ayna sistemi saniyenin 100 milyonda biri kadarlık sürelerle çakan bir lazer şimşeğiyle bombardıman edilecektir. Lazer ışını 1,5 metrelik bir açıklığı olan bir teleskopla birlikte kullanılacak. Aydan geri dönen ışınlar bu teleskop tarafından alınarak bir fotokopi aracına iletilecektir. Işınların gidip gelme süresinden yararlanarak ayın uzaklığı gerçeğe çok yakın bir biçimde bulunacaktır. Aynı türden bir şey tersine düşünülebilir. Yani bir takım uzaylı yaratıklar varlıklarını başkalarına bildirme çabalarına girişmiş olabilirler. Şöyle ki, CTA-102'nin radyasyon enerjisi 1964 sonbaharında ansızın artmıştı. Bunun üzerine Rus astronomi bilginleri dünyanın belki de çok gelişmiş bir uygarlıktan sinyaller aldığını açıklamışlardı. CTA-102 yıldızı California Institute of Technology'nin radyo astronomları tarafından 102 numarayla kayıtlandığı için bu adı almıştı. Astronomi bilgini Sholomitsky 13 Nisan 1965 günü Moskova Schemberg Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada şunları söylemişti. 1964 Eylül'ünün sonunda ve Ekim'inin başında CTA-102'den gelen radyasyon enerjisi çok fazlalaşmış, ancak bir süre sonra yeniden normale dönmüştü. Yıl sonuna doğru kaynağın gücü ansızın yine yükseldi. İlk kaydı düşürmemizden tam 100 gün sonra ikinci bir durağı vardı. Sholomitsky'nin şefi Profesör Sholovsky de radyasyonda bu tür dalgalanmanın normal olmadığını eklemişti. Bu arada Hollandalı astrofizikçi Martin Schmidt kesin ölçülere dayanarak CTA-102'nin dünyadan 10 milyar yıl ışık yılı uzakta olduğunun ortaya koymuştu. Bu durumda akıllı yaratıkların yolladığı radyo ışınları 10 milyar yıl önce yola çıkmış oluyordu. Ancak günümüzün son hesapları dünyanın o zamanlarda var olmadığını gösteriyordu. Bu anlayış uzaydaki başka hayatların araştırılması işlemi için bir bakıma bitirme vuruşuydu. Bununla birlikte uzayda hayat arama hiçbir başarı şansına sahip olmasaydı Amerika, Rusya, Jodrell Bank ve Almanya'daki Stoker astrofizikçileri araştırmalarını kocaman yöneltme antenleriyle radyo yıldızları ve kuarslar üzerinde yoğunlaştırmazlardı. Epsilon, Eridani ve Tau Ceti yıldızları bize 10.2 ve 11.8 ışık yılı uzaktadırlar. Yani bu komşularımıza yollanacak radyo dalgaları 11 yılda hedefe varabilir ve 22 yıl içinde bir karşılık almamız sağlanabilir. Daha uzaktaki yıldızlar ya radyo dalgaları aracılığıyla haberleşme aynı oranda daha uzun süreler gerektirir. Milyonlarca ışık yılı uzaklıkta kurulmuş uygarlıklarla haberleşme ise bu yolla imkansızdır. Peki bu çeşit bir atılım için elimizdeki tek teknik kaynak radyo dalgaları mıdır? Örneğin varlığımızı gözle görünür biçimde belli edebiliriz. Jüpiter ya da Merih'e yöneltilecek güçlü bir lazer ışınının oralarda akıllı yaratıklar yaşadığı sürece dikkati çekmemesi imkansızdır. Bir başka düşüncede geniş alanlarda büyük renk farklılıkları gösterecek, aynı zamanda da evrensel bir geçerliliği olan matematik ya da geometrik bir sembolü temsil edecek türden bitkiler ekmektir. Cesur ve mantıklı bir öneri şu biçimdedir. Kenarları 600 mil uzunluğunda olacak bir eşkenar üçgenin kenarlarına patates ve ortasındaki bir daireye buğday ekilebilir. Böylece her yaz kenarları yeşil, ortası sarı bir eşkenar üçgen oluşur. Bu durumda eğer onları aradığımız gibi bizi arayan akıllı yaratıklar varsa, söz konusu şekil hemen dikkati çeker. Çünkü neresinden bakılırsa bakılsın hiçbir şekilde bir tabiat harikasına benzemeyecektir. Bir başka düşüncede ışıklarını dikine yollayacak bir fenerler zinciri kurmayı önermiştir. Bu fenerlerin yaratacağı ışık denizi uzaklardan bakınca bir atom modeline benzeyecektir. Bu türden daha birçok öneri vardır. Bütün bu öneriler birilerinin bizi gözlemesi halinde geçerli olabilecektir. Yoksa bu sorunu yanlış yerinden mi tutuyoruz? Gizli olan her şeye antipati duymamıza rağmen daha kesin açıklanamamış bazı fiziksel olaylara bakmamazlık edemeyiz. Örneğin, geniş bir bilimsel temel üzerinde kanıtlandığı halde henüz açıklanmamış olan zeki beyinler arasındaki düşünce alışverişi konusuna. Birçok üniversitenin parapsikoloji bölümünde manyetizma, hayal, düşünce nakli ve benzeri gibi daha önce açıklanamamış olaylar çok kesin bilimsel yöntemlerle araştırılmaktadır. Bu incelemeler sırasında bir takım hayalet hikayeleri ve dinsel çılgınlıkların ürünü olan olaylar aradan çıkarılmaktadır. Pek yakın zamanlara kadar tabu sayılan bu araştırma alanında büyük gelişmeler kaydedilmiştir. 1959 Ağustos'unda Natulus denemesi sonuçlandı. Deneme, düşünce naklinin yanı sıra insan beyinleri arasındaki akli haberleşmenin radyo dalgalarından güçlü olabileceğini de gösterdi. Deneme şu biçimdeydi. Natulus, düşünce vericisinden binlerce kilometre ötede suyun birkaç yüz metre altına dalmıştı. Bütün radyo haberleşmeleri kesilmişti. Çünkü bugün bile radyo dalgaları belirli bir derinliği aşamazlar. Öte yandan Bay X ile Bay Y arasındaki akli haberleşme devam ediyordu. Böyle bilimsel testlerden sonra insanın aklına beynin başka neler yapabilecek güçte olduğu sorusu geliyor. Işıktan hızlı haberleşmeyi sağlayabilir mi? Bilim tarihine geçen Chage olayı belki bu soruya karşılık verebilir. Kentucky, basit bir çiftçinin oğlu olan Edgar Chage, beynindeki akıl almaz yeteneklerin farkında değildi. 5 Ocak 1945'te öldüğü halde doktorlar ve psikologlar hala onun hareketlerini değerlendirmeye uğraşıyorlar. Edgar Chage daha pek gençken hastalanmıştı. Her yanına kramplar giriyor, yüksek ateşten komada yatıyordu. Doktorlar kendisine gelmesi için çabalarken Edgar Chage ansızın yüksek sesle ve açık seçik konuşmaya başlamıştı. Neden hasta olduğunu, hangi ilaçlara gerek duyduğunu açıklamış, belirli otlardan yapacakları bir merhem hazırlamalarını ve bel kemiğine sürmelerini söylemişti. Doktorlar ve çocuğun yakınları şaşkınlık içinde kalmışlardı. Çünkü çocuğun bu bilgiyi nereden elde ettiğini ve bir takım sözcükleri nereden öğrenebileceğini hiçbiri bilmiyordu. Edgar, kendi tavsiye ettiği ilaçlarla kısa sürede iyileşti ve ayağa kalktı. Bu olay bütün yörede günün konusu olmuştu. Birçok kimse Edgar'ın komada konuştuğunu göz önüne alarak hipnotizde olduğunu ileri sürmüştü. Ancak çocuğu hipnotize edebilecek hiçbir etken yoktu. Edgar, bir arkadaşı hastalanınca daha önce ne gördüğü ne de duyduğu Latince adlarla bir reçete yazdırtmaya başladı. Arkadaşı bir süre sonra iyileşmişti. İlk olay bilimsel çevrelerde ciddi karşılanmamıştı. Ancak ikinci olay sonunda Amerikan Tıp Birliği böyle olayları gözlemek ve her ayrıntıyı kaydetmek üzere bir komisyon kurdu. Chage uyku durumundayken ancak uzun görüşmelerin sonucu olabilecek bilgi ve yetenekler kazanıyordu. Bir keresinde çok zengin bir adam için hiçbir yerde bulunamayan bir ilacın reçetesini yazmıştı. Adam büyük gazetelere ilanlar vererek ilacı aramaya koyulmuştu. Paris'ten mektup yazan genç bir doktor, babasının bu ilacı yıllar önce hazırladığını ama kullanamadığını bildiriyordu. Söz konusu ilacın yapımında kullanılan maddeler, Chage'in belirttiği maddelere çok benziyordu. Edgar Chage daha sonra bir başka ilacın reçetesini yazmış, ayrıca bulunabileceği çok uzak bir laboratuvarın adresini de vermişti. Laboratuvara edilen bir telefon, ilacın henüz geliştirilmekte olduğunu ortaya çıkarttı. Formülü hazırlanmış ancak bir ad konamadığından daha satışa çıkarılmamıştı. Edgar, dünyanın dört bir yanından koşup gelen hastalar için günde iki kez ikisinde de doktorların yanında ve ücret almadan görüşme yapıyordu. Teşhisleri ve reçeteleri her zaman doğru oluyordu. Ancak trans durumundan çıkınca ne söylediğini hatırlayamıyordu. Doktorlar nasıl teşhis koyduğunu sorduklarında Edgar, istediği beyinle ilişki kurabileceğini ve istediği bilgileri toplayabileceğini söyledi. Dediğine göre hastanın beyni gövdede neyin eksik olduğunu bilirdi. Elbette bu durumda yapılacak işlem çok basitti. hastanın beynine rahatsızlığın nerede olduğunu soruyor, sonra da dünya üzerinde ne yapılması gerektiğini bildirecek beyni arıyordu. Ben, diyordu Edgard, bütün beyinlerin bir parçasıyım. Bu şaşırtıcı düşünce teknoloji gerçeklerine uygulanınca şöyle bir görüntü ortaya çıkar. New York'taki dev bir elektronik beyin bütün fizik bilgileriyle doludur. Bir başka elektronik beyin de Zürih'te bütün tıp bilgilerini toplayabilir. Moskova'daki bir başkası bütün biyoloji bilgilerini, Kahire'deki bir benzeri de bütün astronomi bilgilerini kapsayabilir. Radyo bağlantısıyla Kahire'deki elektronik beyin saniyenin yüzde birinde Zürih'tekine karşılık verebilir. Edgar Cayce'nin beyni de bugün ufak çapta uygulanmakta olan elektronik beyin birleştirilmesine benzer biçimde çalışıyor olmalıydı. Şimdi cesur bir tahminde bulunacağım. Ya bütün beyinlerde her türlü canlı yaratıkla ilişki kurmayı sağlayacak bilinmeyen enerji biçimleri varsa? Bugün insan beyninin ancak onda birinin gücü ve çalışma biçimini biliyoruz. Peki geriye kalan onda dokuz ne yapıyor? Birçok hastalığın irade yoluyla iyileştirildiği bir gerçektir. Ancak bu konuda kesin bir bilimsel açıklama, hatta kesin bir bilgi bile yoktur. Beyinde en güçlü enerji biçimlerinin var olduğunu kabul edersek, beyinden yayılacak güçlü bir tepki her yana anında yayılacak. Eğer bilim bu çılgınca düşünceyi gözle görülebilir biçime getirirse, uzaydaki bütün zekaların aynı yapıda oldukları anlaşılır. Bu olağanüstü düşüncenin gerçekten var olabileceğini göstermek için 29-30 Mayıs 1955 tarihleri arasında yapılmış olan bir deneyin raporunu vereyim. Söz konusu iki gün içinde 1008 insan aynı saniyede bir takım resimler, cümleler ve sembol grupları üzerinde konsantre olmuşlardı. Bu yoğun düşünceler uzaya yayılmışlardı. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Deneyde görev alan kişilerden hiçbiri ötekini tanımıyordu ve oturdukları yerler arasında yüzlerce kilometrelik farklar vardı. Bununla birlikte bu kişilerin %2.7'si bir resim, daha doğrusu bir atom modelinin resmini gördüklerini belirtmişlerdi. Aralarında herhangi bir anlaşma söz konusu olamayacağı için %2.7'sinin aynı akli resmi görmüş olmaları şaşırtıcıdır. Telepati, hokus pokus, şans, kesin olan bir şey varsa o da her şeyi henüz iyi bilmediğimizdir. Şimdilik açıklanamayan bu alanlardan